Ben bugün aile dolaştım, kime gittimse fakat bulamadım. Karşıya geçtim, ne için bilmiyorum. Galiba bir kapı çaldım, o da yoktu artık. Oradan Ekrem'e gittim, onu buldum oğlum.
Aralık 1919 İstanbul. O günlerde bir başka kara haber de Belçika'dan geldi. Lucien'in babası ölmüştü. Ecel birinin oğluyla diğerinin babasını peş peşe almıştı. Lucien'in 7 sene evvel tepkiyle kapısını çekip çıktığı ocak önce istila edilmiş, şimdi de sönmeye yüz tutmuştu. Ana yurduna gitmeli, o kabuslu senelerden sonra kazadan ne kurtarabileceğini görmeliydi. Daha yazın geldikleri halde güzün yeniden pasaport için başvurdular. Ama işgal İstanbul'un da Avrupa seyahatine çıkmak hiç kolay değildi. Lucien'e binbir güçlükle bir pasaport temin edildi. Abdülhak Hamit'in ise onunla gitmesine izin verilmedi. Hamit geçici olarak Kemalzade Ali Ekrem'in Arnavutköy'deki evine taşındı. Lucien'in yokluğunda orada misafir olarak kalacaktı. Lucien bu zor seyahate yalnız başına çıktı. Bu aynı zamanda yeni hayatına doğru bir seyahat olacaktı.
Bir Noel gecesi Oyaz beraber geçtiğimiz mesafeyi tersine aşmak üzere yola çıkıyorum. Canım mavi deniz azmış. Fırtına kuduruyor. Dalgalar gemiyi ceviz kabuğu gibi oynatıyor. İşte Trieste. Gece geçiyorum. Yağmurlarla kamçılanan, borayla kırbaçlanan sıtmalı bir şehir. İşte bir çılgınlık kasırgası ile sarsılan Paris. İşte Liège. Her dört yol ağzında yeni inşaat yükseliyor. O kadar ki doğduğum memleketin çehresini tanıyamayacağım şekilde değiştiriyor. Ve işte evim. Bereket versin, o değişmemiş. İşte kapısı. Bir balta ile boydan boya yarılmış. Çatısı bir gülle ile yüzülmüş. Bakır süsleri yer yer sökülmüş trabzanı ile güzelim ahşap merdiven. İşte uzanan aziz eller, bana sarılan aziz kollar, sevgili yüzler. Hepsi orada mı? Evet, evet, babamdan başka hepsi. Ama hayır, o da orada. İşte yaldızı çerçevesinden bana gülümsüyor. Etrafına toplandığımız sofra da bize hakim. Yuvamın sıcaklığı, şükür kavuşturana meğer neymiş, ne tatlı şeymiş.
Ocak 1920 İstanbul. Türkiye'nin 20. asrına damgasını vuracak 1920'ler pek hazin bir görüntüyle başladı. 12 Ocak 1920 günü Meclisi Umumi açıldı. Bu Ayan ve Mebusan meclislerinin ortak toplantısıydı. Meclisin toplandığı Fındıklı Sarayı'nın pencerelerinden boğazla demirlemiş İtilaf donanması görünüyordu. Osmanlı Meclisi ilk kez işgal altında toplanıyordu. Abdülhak Hamit meclis toplantılarına pek gitmez, gitse de lafa girmez, dinlemeyi tercih ederdi. Ama o gün özeldi. Çünkü meclis genellikle padişahın açılış nutkuyla çalışmaya başlardı. Ne var ki o gün Sultan Vahdettin sağlık gerekçesiyle açılışa gelmedi. Tabii herkes sultanın sağlığını bozan şeyin limanda gördükleri zırhlar olduğunu tahmin ediyordu. Nitekim saat 2'de geçici başkan oturumu açtıktan sonra padişahın açılış konuşmasını onun namına dahiliye nazırı okudu. Yunan işgalinin şiddetlendirdiği galeyandan söz etti. Felahı vatan için birlik çağrısı yaptı. Birlik lafı bile salondaki mebuslarla dinleyici sıralarındaki diplomatları, alimleri, askerleri ve diğer davetlileri gülümsetmeye yetti. Çünkü tükenmekte olan imparatorluğun bu son meclisi kof bir heykel gibi daha düşerken paramparça olmuştu. Sayısız grup içinde özellikle ikisi birbiriyle yarış halindeydi. Damat Ferit Paşacılarla Tevfik Paşacılar. Aslında buna İngilizcilerle Almancılar da denilebilirdi. Hamit Tevfik Paşa grubundaydı. Gruptaki diğerleri gibi Damat Ferit Paşa'ya ve İttihatçılara hasım oluşundan değil, muhtemelen İngiliz antipatisinden ve Alman hayranlığından. Kalem erbabı olduğundan meclisin padişaha vereceği cevabı kaleme alacak encümene seçilmişti. Ama buradaki bitmek bilmez tartışmalara dayanamayacak kadar sabırsızdı. Bu tartışmalardan bir sonuç çıkmayacağını, meclisin memleketin derdine çare bulamayacağını, çok da yaşamayacağını tahmin ediyordu. Nitekim meclis açıldıktan 2 ay sonra korktuğu oldu. 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece İngiliz askerleri Beyoğlu ve Üsküdar'da resmi binaları işgale başladı. Şehzade başındaki 10. Kafkas Tümeni'nin karargahı basıldı. Yataklarından yeni kalkmış 5 asker şehit edildi. Harbiye nezareti abluka altına alındı, Harbiye Nazırı'nın göğsüne süngü dayandı. Şehirde giriş çıkışlar tutulmuş, yollar kapatılmıştı. Meydanlara makine tüfekli birlikler yerleştirilmişti. Bunlar olurken meclisi mebusan binası da kuşatılmış, basılmış, bazı vekiller tutuklanmıştı. Osmanlı'nın fiilen sona erdiği geceydi o gece. Dersaadet tamamen teslim alınmıştı. Abdülhakamit Arnavutköy'de sığındığı evden olup biteni endişe içinde takip ediyordu. Mensubu olduğu ve bir süre ikinci reis vekilliğini yaptığı meclise ayan işgal çizmeleri altındaydı. Baskından bir ay sonra da padişah iradesiyle resmen kapatıldı. Sefirlikten azledildikten sonra bu işinden de olmuştu. Ayandaki arkadaşları alınıp sürgüne gönderilirken uzaktan seyretmekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ömrü boyunca gönül bağladığı, yanında saf tuttuğu her şey, saray, İttihatçılar, Almanlar, padişah, Hindenburg, Babali, Meclis, birbiri peş sıra devrilen mabetler gibi yıkılıp gidiyor, her devrilişle büyüyen enkazına onlara bel bağlayan bu yaşlı adamı da biraz daha gömüyordu. Köklerinden koparılmış koca bir çınar gibi bütün bağları kesilmiş, boşlukta asılı kalmıştı. Avrupa'ya kaçsa orası yasaktı. İstanbul'da kalsa burada tutsaktı. Direnişe katılsa Ankara uzaktı. O bir Kemal, bir Fikret, bir Akif gibi dava adamı olamamıştı. Halide Edip gibi meydanlarda nutuk vermemiş, Yunus Nadi gibi Anadolu'ya geçmeyi, milli mücadeleye kalemiyle ve bilfiil destek vermeyi de göze alamamıştı. Bu tufanda gurbette bir de evlat kaybetmiş, hepten vurgun yemişti. Yaşı 70'e dayanmış, mecalini, yaranını, iktidarını yitirmişti. En fecisi, son tutamağı Lucien yanında değildi. Sevgilisi, zevcesi, sekreteri, kızı, evinin hanımı, ilhamının kaynağı, koruyucu meleği, can yoldaşı, her satırını danıştığı, onsuz adım atmadığı kadın uzaklardaydı. Onsuz, kolsuz, kanatsız, manasız, ilhamsız, kalemsiz, kağıtsızdı. Senelerdir ilk kez yalnız kalıyor, bunun nasıl bir cehennem olduğunu hasretten tutuşarak hatırlıyordu. O cehennemin ateşiyle ve yaramaz bir çocuk şımarıklığıyla bir yandan kulüplerde Rus dilberlerle gönül eğlendirirken bir yandan da Lucien'i mektup yağmuruna tutuyor, kah talepkar, kah kırılgan, kah buyurgan bir üslupla ama hep aynı kelimelerle yazıyordu. Sen varken kendimi ilahların azamı hissediyorum. Sen yokken insanların en acizi bile değilim. Hastayım, yokluğun uzarsa ölürüm. Gel. Her işini yüzüstü bırak, dön. Geri gel, sensiz yaşayamam. Acı çekerken acı çektirmeyi seven bu marazi aşık, uzaklardan ilgi dilenen, hasret ateşiyle yanan bu ihtiyar şair, Lucien içinde yarendi, abiydi, ataydı, babaydı, maşuktu, oğuldu. Onu bir esir şehrin tenhasında yapayalnız bırakmış olmak, Lucien'in içinde bir vicdan azabı gibi sızlıyor, bir an önce dönüp varlığıyla teselli etmek için sabırsızlanıyordu. Fakat öyle hemen dönebilmek ne mümkün. Vefat etmiş bir babanın ardından verasete dair sayısız evrak ve vekaletnameyi imzaladıktan sonra ailesiyle vedalaşıp Paris'e geçti. Orada gümrük memurlarınca bir sayfasında müdahale olduğu şüphesiyle pasaportuna el kondu. Bekleyiş süresince Paris'te alışverişe çıktı Lucien. Vitrinlerde gördüğü ince keten mendilleri, boyun bağlarını, bastonları onu sabırsızlıkla bekleyen adama alabilmek heyecanıyla doldu. Lakin günler geçiyor, yazışmalar uzuyor, işler düzelmiyordu. Lucien bir yandan polis merkeziyle Savaş Bakanlığı arasında mekik dokurken, bir yandan da gecikme nedenini Hamid'e telgrafla bildiriyor, ondan yine dargın, sistemkar, tehditkar mektuplar alıyordu. Beni habersiz bırakıyorsun. Dönüş tarihini mahsus geciktiriyorsun. Niçin böyle yaptığını pekala biliyorum. Benden bir şey saklanamaz. Lucien ne kadar çok yazsa yazmadığına dair şikayetler o kadar çok artıyor. Fransız bürokrasisiyle cebelleşirken bir yandan da bu nazla uğraşmak onu hepten çileden çıkarıyordu. Nihayet sonunda yola çıkış izni alabildi. Vagonlist seyahat acentesine koşup İstanbul'a tren sordu. Birkaç hafta, belki de bir ay sonrasına ancak yer bulunabilir dediler. Peki ya deniz yolu? Derhal Kapuçin Bulvarı'nda Lloyd şirketine koşturdu. Kamera yok ama bir kişilik yer var. Vapur Bari'den kalkacak cevabını aldı. Sonrası bir koşturmacaydı. Hemen gara gidiş, trenle Bari'ye seyahat, bir hasır at arabasıyla rıhtıma nakil, vapurun düdük sesi, fışkıran buharlar, cevval memurların süratle tamamladığı gümrük muayenesi, kamarotun nezaketle kameraya buyur edişi, hele şükür derken sürpriz. Kamerada üst üste konmuş iki yatak, bir iskemlede eşyalar, kapı arkasına asılmış bir palto, alt yatağın üstünde bir erkek şapkası ve Lucien'in yol arkadaşı iri yarı bir adam. Kameradaki iki yatak iki ayrı yolcuya satılmıştı. Tartışmalar fayda etmeyince kamera bileti daha önce almış olana, yani iri yarı adama verildi. Ve Lucien öfke içinde elde bavullarla rıhtımda İstanbul'a kalkan vapurun ardından baka kaldı. Gelecek posta ne zaman? Bilemeyiz ama Bari'den olmaz bir daha. Brindisi veya Venedik olabilir. Siz adresinizi bırakın, haber veririz. Adres mi? Adresi yoktu ki. Mağlup Lucien elinde bavullarla bir kahve taraçasına oturdu. Ümitle onu bekleyen ve gelemeyeceğini öğrenince yine küplere binip kendisini suçlayacak olan Hamide başına gelenleri ayrıntısıyla yazdı. İlk vapurun tarihi de meçhuldü. Henüz açılmamış bir tarifeye tabiim notunu düştü. Sonra da cesaretle şu satırları karaladı. İrkilmeyelim. Kadere boyun eğmekten başka yapacak şey yok. O kader Roma'ya gitmemi emrediyor. Öyleyse Roma'ya gideceğim. Vapur şirketinin evrakında adres kısmına Roma sefareti yazdı. Via Nomentana'ya çıktı. Roma'ya gidiyordu. Bütün yolların çıktığı diyara. Yolunu değiştirmek kudretine sahip olana tesadüf edeceği şehre. 1920 İstanbul. Roma'dan gelen mektubu defalarca okudu Hamit. Her okuyuşunda biraz daha gamlandı. Uzayıp giden satırlar paslı bir tırmığın parmakları gibi çiziyordu yaşlı yüreğini. Haset, asabiyet, feryat, feveran, gazap, hırs, hışım, keder, rıza, merhamet, teslimiyet beynine birbiri peş sıra üşüşüp sonra süratle yer değiştiriyor, dağılan aklı avcundaki kağıdı yırtıp atmakla gözyaşına mendil yapmak arasında gidip geliyordu. Başka birinden bahsediyordu Lucien. Başka bir erkekten. Venedik aristokrasisinin tanınmış isimlerinden olan bir konttan. Roma'da tanışmışlardı. Hamid'in kıskançlık, anlayışsızlık, itimatsızlık yüklü mektup yağmuru altında mutsuz, sıkıntılı ve yılgın olduğu bir dönemde Lucien'e yardım eli uzatmış, derdini paylaşmıştı. Lucien de ona yakınlık hissetmişti. Hamid'e karşı hissettiğinden farklı bir yakınlık. İtirafların burasında şairin damarlarında öfke ağır basmaya başlıyordu. Biliyordu sanki bunun olacağını, bekliyordu. Tanıyordu sevdiği kadını, hissediyordu. İlk tanıştıklarında onu etkileyen şeyler, göğsünde asılı şaşalı nişanlar, asilleri buluşturan partiler, iktidarın karşı konulmaz çekiciliği, bir imparatorluk başkentinde yaşam vaadi, el üstünde tutulduğu yalılar, konaklar, saraylar, ona yazdığı şiirler, oyunlar, hepsi karaya oturmuş bir devlet gemisinin enkazı altında kalmıştı. Ve Lucien bütün bunları bir başkasında bulduğunda batan gemiyi sevgili yolcusuyla birlikte terk edip yeni adamın nişan dolu göğsüne başını yaslamış, onun iktidarının cazibesine kapılıp onun vaat ettiği kentte davet ettiği konağa gitmek üzere onun gemisine binmişti. En azından Hamit böyle hissediyordu. Eksikliği kendinde değil, gözden düşmüş nişanlarında, satılmış yıllarında, mütemadi yoksulluğunda ve kelimenin bütün manalarıyla iktidarsızlaşmasında arıyordu. Lakin bu onun hep söyleye geldiği şey değil miydi? Nelly için istiyordum ki bu zevce bir başkasını da sevmek yeteneğini göstersin diyen kendisi değil miydi? Lucien'e evlenirken eğer makul ve uygun birini bulursa onunla meşru bir yaşam kurmasına karşı çıkmayacağını kendisi söylememiş miydi? Nefsimden fedakarlık etmeye hazırım dememiş miydi? Kabrini erken kazan bir hasta gibi bugünü o sözlerle en baştan bizzat hazırlamamış mıydı? Şimdi hayıflanmaya, kederlenmeye, öfkelenmeye hakkı var mıydı? Ama hakikaten iki şahsım ben itikadımca. Biri hemişe mübeşşer, biri mükedderdir. Beytini yazan da oydu. Şiirini kah en ağır sözlerle yere çalan, kah yerden alıp göklere çıkaran oydu. Aynı kalem, aynı gün, aynı masada bir elemin mürekkebine batar, sonra oradan kalkıp bir düğünün neşesine konardı. En sevdiği kadının cenazesinden yeni bir kadının kollarına koşardı. Gururla tevazu kol kolaydı onda. Öfkeyle şefkat, yaşlılıkla çocukluk, şaşaa ve yoksulluk. Tıpkı onun gibi işte, zevcem başkasını da sevsin diyenle sevdiğinde delice kıskançlık gösteren de oydu. Bir bedende iki ruhtu ve o ruhlar her daim cenge tutuşurdu. Şimdi terk edilme felaketiyle karşılaşan her insan gibi onun önünde de iki yol vardı. Gidenden vazgeçmek veya kendinden vazgeçmek. Yeter ki gel. Bunu söylerken çok acı çekmişti belki ama söylemeyip onu kaybetse çekeceği acının yanında bir hiçti bu. Delice sevdiği kızına görücü talebi gelmiş bir baba gibi hem ondan vazgeçmeye yüreği el vermiyor hem de bunun kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Lucien için gitme vaktiydi. Hamit ise bu hakikatin ağırlığıyla ezilirken bir yandan da kendi istikbaline hayıflanıyordu. Sevdiği kadını paylaşmaya razı olmaktan, kızını kendi elleriyle evlendirmekten başka çaresi yoktu.
Anlaştığımız gibi Abdülhak Hamit'in kesin onayını almak üzere İstanbul'a dönmüştüm. Babasının hayır duasını almaya gelen bir kız gibi. Baba kız. Öyleydik çünkü. Herkesçe de biliniyordu. Hayat tarzımızda bunu ispat etmiştik. Aramızda karı koca bağlarından hiçbiri mevcut değildi ki çözülsün veya bozulsun. Bizi birbirimizi sıkıca bağlayan şey sadece ruhlarımızın izdivacından ibaretti. Fakat bu bağı ömür boyu, hatta ebedi sayıyorduk. Hiçbir şey onu sarsamazdı, sarsmamalıydı. Bundan ötesini kale almıyor yahut pek az önem veriyorduk. İddiamızı ispatlamak için aşılacak pek geniş bir mesafe vardı. Biliyorduk. Fakat yine biliyorduk ki kanatlarımız bu mesafeleri aşacak kadar büyüktü. Gücümüzden emindik. Bu arada hesap yanlışlığımız bakiydi. Ve gayet geniş sandığımız mesafenin aslında sonsuz olmasından ileri geliyordu. İnsan kuvveti sonsuzlukla baş edemeyeceğine göre biz peşinen mağlupduk. O yana bu yana çekiştirilmekten, iki ateş arasında bocalamaktan acınacak hale gelmiştim. Artık tereddüde yer kalmadığı halde ben yine gevelemedeydim. Kendi elimle örmekte olduğum bağın bana dizgin olması ihtimaline karşı çabalıyordum. Ne yapsam, nasıl etsem? Abdülhak Hamit'e sığındım. Korkumu ve ızdırabımı ona açtım. Ben ateşli cümlelerle konuşuyordum. O taş gibi bir çehreyle gözleri başka yerde beni dinliyordu. Heyecanını ortaya koyan tek işaret sağ kaşının kalkmış olmasıydı. Aşk mı? Yolumuza dikilen bin engellerden biri. Ya aşmak, ya civarından dolaşmak veya tahrip etmek lazım. Veyahut da huzurunda kalmak ve yok olmak. Ah, korkum bundan değil. Yalnız bir gün seni rencide edici ve yakanı kurtaramayacağım bir takım ilişkiler ortasında boşuna mücadele eder görmekten korkarım. Ben de sevmiş olsa mıydım? Çocuk, seni katiyen yapmayacağını öyle şeyler ümit ettim ki. Hayır, mağlup olmayacaksın. Lakin bilhassa bedenen silahlanmış olmanı gerektiren bir mücadeleye giriyorsun. Sende hakim olan ruhtur ve ruh mağlup olacak. Kıymetlim, ebedi bir hayat arkadaşı arıyorsun. Ancak geçici bir arkadaş bulacaksın. Benim bir parçamsın, unutma. Korkuyorum. Bizi birbirimize rapt eden ve tahrip edeceğim pek çok bağ var. Kalbimde daima sana ait kalmış olan ve senden başka kimsenin işgal edemeyeceği yeri. Muhafazadan başka bir şeye muktedir değilim. Belki kendinle baş başayken olayları daha doğru değerlendirmeye güç bulursun. Yok, bir müddet bensiz, yapayalnız yaşa. Her ilgiden, herkesten, benden de, ötekinden de uzak. Zaruri bu. Hayır canım, suçu değilsin. Yaşamın kesin bir dönüm noktasına vardın. Bu an kaçınılmazdı. Tahmin ediyordum, şüpheleniyordum da. Kimse suçlu değil. Mutlaka bir suçlu lazımsa, bu seni kuvvetli olamayacak kadar zayıf ve zayıf olamayacak kadar da kuvvetli yarattığımdan dolayı ancak ben olabilirim. Git. Madem ki mecbur ediyordu. Madem ki marazımın devasıydı bu. Gittim.